Ayrım 14, Dönüş Yolu, Erich Maria Remarque, sayfa 141, 4. Bölüm. Bizler her şeyi bambaşka getirmiştik gözlerimizin önüne. Görkemli bir uyumla başlayacak güçlü ve kaynaşmış bir hayat, yeniden kazanılmış yaşamın sonsuz sevincini ummuştuk. Böyle başlamak istiyorduk. Ama günler ve haftalar ellerimizin arasından uçup gitmişti. Değerli zamanları yavan ve sudan şeylerle geçirmiştik. Çevremize bakındığımız zaman hiçbir şey yapmamış olduğumuzu görüyorduk. Kısa görüşlü düşünceye ve harekete alışmıştık. Bir dakika sonra her şeyin mahvolması her zaman olabilirdi. Şimdi bu yüzden hayatı fazla ağır buluyoruz. Ona doğru atılıyoruz ama dile gelip ses vermesini beklemeden yine uzaklaşıyoruz. Ölümle uzun zaman arkadaşlık etmiştik. O hızlı bir oyuncuydu ve her an gücümüzle katılmamızı gerektiriyordu. Bu yüzden çabuk, parlayan, aceleci ve saniyede karar veren insanlar olmuştuk. Ama şimdi de buraya hiç uymadığımızdan anlamsızlaşmıştık. Bu boşluk bizi tedirgin ediyor. Anlaşılmadığımızı, hatta sevgiden bile hiçbir şey ummamak gerektiğini hissediyoruz. Askerler ve asker olmayanlar arasında gittikçe büyüyen bir uçurum meydana geliyor. Kendimizden başkasından yardım beklememeli. Ama yaşadığımız bu tedirgin günlere bir başka şey daha mırıltılı bir yakınma ve gürültülü bir kinle karışıyor. Ufkun ardından doğru ve boğuk uyarı gibi duyulan uzak bataryalar gibi tıpkı. Bir anlam veremediğimiz, duymak istemediğimiz bir uyarı. Bir şey kaybetmek, elden bir şey kaçırmak gibi tuhaf bir korku. Çok zamanda bir şeyler kaçırdık elden. Hatta bazılarımız en değerli şeyini, hayatını yitirdi. Birinci kısım. Karl Brueger'in odası karmakarışık, bütün kitap rafları boşaltılmış, yığın yığın kitap masa üstlerinde ve yerlerde serili. Bir zamanlar Karl kitap hastasıydı, kelebek ve posta pulu biriktirir gibi kitap toplardı. Hele Eichendorff'un eserlerine pek düşkündü. Aynı yazarın 3 ayrı baskısından da edinmişti, onun pek çok şiirini ezbere bilirdi. Ama şimdi içki ticaretine başlangıç sermayesi yapmak için bütün kitaplığını satmak istiyor. Bu gibi işlerden iyi para kazanılacağını ileri sürüyor. Şimdiye kadar Lederhosen'in komisyonculuğunu yapıyordu, fakat bundan böyle kendi hesabına çalışmak istiyor. Yumuşak ve mavi deri kaplı bir Eichendorff baskısını karıştırıyorum. Akşam kızıllığı, ormanlar ve rüyalar, yaz geceleri, hasret ve memleket özlemi. Ne zamanlarmış. Willy'nin elinde de 2. cilt var. Dikkatli dikkatli süzerek, sen bunları bir kunduracıya öner diye akıl öğretiyor. Ludwig ne gibi diye gülümsüyor. Willy deri iyi para ediyor da diyor. Kunduracılar hiç deri bulamıyorlar artık. Bunlarda ise... Goethe'nin eserlerini eliyle göstererek 20 ciltten diye devam ediyor. 6 çift çok iyi ayakkabı çıkar en azından. Kunduracıların bu ciltlere kitapçılardan daha fazla para vereceği kesin. Ciltler halis deriden. Karl bunlardan almak istediğiniz var mı diye soruyor. Size indirim yaparım. Ama hiçbirimizin böyle bir isteği yok. Ludwig bir daha düşün sen diyor. Sonradan bunları zor bulursun. Karl çok önemli değil diye gülüyor. Önce yaşayalım. Okumaktan daha iyi bu. Sınavda vız geliyor bana. Bütün bunlar saçma şeyler. Yarın içki satıcılığında ilk adımı atacağım. Bir şişe kaçak konyakta 10 mark kazanç çekiyor insanı dostum. Şu sıra gerekli tek şey para. O olunca her şeyi elde edersin. Kitaplarını yeniden paketliyor. Bir zamanlar kitap alabilmek için aç kalmayı göze aldığını hatırlıyorum. Yüzümüze bakıp şaşkın şaşkın ne bakıyorsunuz öyle diye alay ediyor. Pratik olmalı. Eski safrayı denize atıp yeni bir hayata başlamak gerekiyor. Willy orası öyle diye doğruluyor. Bende de birkaç tane olsaydı hemen okula başlatırdım. Karl onun omzuna vuruyor hafifçe. Willy'ciğim, bir santim alışveriş bir kilometre kültürden daha iyidir. Cephede uzun zaman berbat bir hayat geçirdim. Şimdi biraz olsun tadını çıkarmak istiyorum yaşamanın. Haksız da sayılmaz diyorum. Bizler ne yapıyoruz şimdi? Bir parçacık okul, bir şey mi sanki? Karl vazgeçin bundan diye öğüt veriyor. Bu yaştan sonra ne işiniz var okulda? Willy saçma olduğu doğru diye yanıt veriyor. Ama hiç değilse birlikte bulunuyoruz. Sonra da sınava ancak birkaç ay daha var. Buna katılmamak yazık olur. Hem ne zaman olsa bunu düşünebiliriz. Carl bir tomardan ambalaj kağıdı kesiyor. Böyle birkaç ayı her zaman bulabilirsin. Bana sorarsan yazık olur bu zamana. Hem unutma ki yaşlandın. Willy sırıtıyor. Ben de bekler ve çubuğumu tüttürürüm. Ludwig ayağa kalkıyor. Baban ne diyor bu işe? Carl gülüyor. Böyle yaşlı ve ürkek kimseler ne söylerse ama onları ciddiye almamalı. Bu babalar bizim askerlik yaptığımızı hep unuturlar. Askerlik yapmamış olsaydın ne meslek seçerdin diye soruyorum. Carl belki de kitapçı olurdum yanıtını veriyor. Ah bu öküz kafam. Carl'ın bu kararı Willy'nin üzerinde büyük bir etki yapıyor. Yararsız her şeyden vazgeçip işe yarar ne kalmışsa dört elle sarılmamızı öneriyor. Ne var ki yaşamanın en kolay tadını çıkarmakla tıkınmakla oluyor. Bu yüzden çevrede erzak toplama seferine çıkmayı kararlaştırıyoruz. Yiyecek karneleriyle haftada ancak 250 gram et, 20 gram tereyağı, 50 gram margarin, 100 gram yulaf, biraz da ekmek veriliyor adam başına. Bununla kimsenin karnı doymaz. Erzak toplayıcılar köylere erken erken gidebilmek için daha akşamdan ve geceden toplanıyorlar istasyonlarda. Onlardan arkaya kalmamak için bizim de ilk trenle yola çıkmamız gerekiyor. Yola çıktığımız trenin kompartımanına kapkara bir yoksulluk çökmüş. Pek uğrak yeri olmayan bir istasyonda inip ikişer ikişer dağılıyoruz. Bu biçimde daha sistemli taranabilir. Keşfe çıkmayı boşuna öğrenmedik. Ben Albert'le birlikteyim. Büyük bir çiftliğe rastlıyoruz. Gübre yığınından dumanlar yükseliyor. İnekler uzun bir dizi halinde avluda duruyorlar. Sıcak bir ahır ve süt kokusuyla karşılanıyoruz. Tavuklar gıdaklıyorlar. İstekle bakıyoruz ama yine de kendimizi tutuyoruz. Çünkü harman yerinde insanlar var. Selam veriyoruz. Aldıran olmuyor. Olduğumuz yerde duruyoruz. Sonunda bir kadın, basın buradan bakayım, melun dilenciler sizi diye haykırıyor. Bir başka çiftliğe gidiyoruz. Köylü tam da kapının önünde duruyor. Uzun bir asker pelerini var sırtında. Kamçısıyla oynayarak, sizin gibi kaç kişi geldi daha önce biliyor musunuz? Bir düzine diyor. Şaşırıyoruz. Çünkü biz ilk trenle yola çıkmıştık. Şu halde ötekiler akşamdan gelip sundurmada ya da açık havada gecelemiş olmalılar. Köylü bazı günler kaç kişi geliyor biliyor musunuz diye yine soruyor. Yüzü buluyor. Ne yapmalı bilmem ki. Durumu kavruyoruz. Bakışları Albert'in üniformasında dolaşıyor ve Flander'da mıydın diye soruyor. Albert Flander'daydım yanıtını veriyor. Adam ben de diyerek içeri gidiyor ve her birimize ikişer yumurta getiriyor. Cüzdanlarımızı uzanıyoruz. İstemez gibilerden bir el işareti yapıyor. Bırakın kalsın böyle oluversin. Ya teşekkürler öyleyse arkadaşım. Teşekküre değmez ama başkalarına anlatmayın. Yoksa yarın Almanya'nın yarısı buraya gelir. Bir başka eve daha uğruyoruz. Çitin kenarına uydurma bir tabela sallandırılmış. Erzak toplamak yasak. Köpek vardır, ısırır. Böylesi daha pratik. Yola devam ediyoruz. Bir meşelik ve büyükçe bir çiftliğe rastlıyoruz. Mutfak kısmına kadar sokuluyoruz. Mutfağın orta yerinde en son model bir ocak duruyor. Bir otele bile yeter. Sağda ve solda birer piyano. Ocağın tam karşısında yuvarlak sütunlu ve oymaları yaldızlı görkemli bir kitap dolabı var. Eski masayla tahta sandalyeler dolabın önünde duruyor hala. Pek tuhaf bir görünüm. Hele iki piyano. Köylü kadın görünüyor. Treniniz var mı? Ama iyisi olsun. Birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Tire mi? Hayır. İpekli ya da ipekli çorap falan da yok mu? Kadının güçlü kuvvetli baldırlarına bakıyorum. Durumu yavaş yavaş kavruyoruz. Kadın satmak değil, değiştirmek istiyor. Hayır diyorum, ipeğimiz yok ama iyi fiyat vereceğiz. Kadın kabul etmiyor. Para mı vereceksiniz? Sizin olsun o kirli paçavralar. Ve pabuçlarını sürükleye sürükleye uzaklaşıyor. Ateşi al bluzunun arkasında iki düğme eksik. Albert kadının arkasından hiç değilse biraz su vermez misiniz diye sesleniyor. Kadın isteksiz dönüp bir maşrapa dolusu suyu önümüze bırakıyor. Sonra da haydi basın bakalım diye homurdanıyor. Boşuna kaybedecek vaktim yok. Başkalarının zamanını çalacağınıza bir işte çalışın. Albert maşrapayı alıp yere fırlatıyor, öfkesinden konuşamıyor. Onun yerine ben ağzımı açıp pasaklı koca karı diye bağırıyorum. İnşallah kanser olursun. Bunun üzerine kadın arkasına dönüp bütün gücüyle açıyor ağzını. Hızla uzaklaşıyoruz. Böylesine Herkül bile dayanamaz. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yolda erzak toplayıcı sürücülerine rastlıyoruz. Erikli pastaya üşüşen yaban arıları gibi çiftliklerin çevrelerinde döneniyorlar. Köylülerin bu yüzden çılgına dönüp kabalaşabileceğine şimdi bizim de aklımız eriyor. Ama yine de yolumuza devam ediyoruz. Kapı dışarı ediliyoruz ya da bir şeyler ele geçiriyoruz. Öteki erzakçılardan küfür yiyoruz ve küfürle karşılık veriyoruz. Öğleden sonra bir meyhanede buluşuyoruz. Ganimet pek fazla değil. Birkaç kilo patates, biraz un, bir iki yumurta ve elma, azıcık lahana ve et. Ama en son gelen Willy tere batmış. Kolunun altındaki yarım domuz başını sımsıkı tutuyor. Ceplerinde bir takım paketlerin daha bulunduğu göze çarpıyor. Buna karşılık sırtında pardüsüsü yok. Aldıklarına karşılık vermiş. Karl'ın verdiği bir pardüsünün daha olduğunu ve nasıl olsa baharın geleceğini söylüyor. Trenin hareketine daha 2 saat var. Bu sürede talihim rast gidiyor. Meyhanede bir piyano duruyor. Pedallara bütün gücümle yüklenerek bir genç kadının duasını çalıyorum. Bunu duyan gazinocu kadın ortaya çıkıyor. Bir süre dinledikten sonra eliyle işaret edip beni dışarıya çağırıyor. Hemen koridora çıkıyorum. Kadın müziği pek sevdiğini ama meyhanesinde ne yazık ki pek az müzik dinleyebildiğini söylüyor. Yine gelip gelemeyeceğimi soruyor ve 250 gram tereyağını elime tutuşturarak bunu sık sık alabileceğimi söylüyor. Pek doğal olarak hemen anlaşıyorum ve bu kadar tereyağı karşılığı her defa 2 saat piyano çalmaya söz veriyorum. Sonra da içeriye dönüp çayırlıktaki mezar ve Ren kıyısında dik başlı kaya parçalarını döktürüyorum. Sonra istasyonun yolunu tutuyoruz. Aynı trenle dönecek erzak toplayıcılarına rastlıyoruz. Hepsi de jandarmadan korkuyor. Sonunda tren gelinceye kadar görülmemek için istasyondan az ötedeki rüzgarlı ve karanlık bir köşede bekliyorlar. Tehlikeyi azaltmış oluyorlar böylece. Ama işler ters gidiyor. Bisikletli 2 polis çıkıveriyor ortaya. Arkadan sessizce gelmişler.
''Durun, herkes olduğu yerde kalsın.''
Korkunç bir heyecana kapılıyor herkes. Bırakın ne olur ve trene yetişeceğiz diye ricalar ve yalvarmalar duyuluyor. Jandarmaların şişmancası hiç istifini bozmadan trene daha 15 dakika var diyor. Hepiniz yaklaşın şuraya. Bir feneri işaret ediyor. Işıkta daha iyi görecek. Biri kimsenin savuşmamasına göz kulak oluyor. Öteki de denetliyor. Hemen hepsi kadın, çocuk ve ihtiyar. Çoğu sessizce duruyor ve boyun eğiyor. Böyle davranışlara alışıklar. Hem 250 gram tereyağını gerçekten de kaçırabilmek mutluluğuna öyle pek fazla inanmış değillerdi. Jandarmaları süzüyorum. Yeşil üniformaları, kılıçları ve tabanca kılıflarıyla tıpkı bir zamanlar cephede olduğu gibi üst perdeden ve burnu büyük bir halleri var. İktidar diye düşünüyorum. Şu iktidar 3 santimciyi bile insanı kabalaştırıyor. Bir kadının birkaç yumurtası alınıyor ama kadın usulca uzaklaşırken şişman jandarma tarafından geri çağrılıyor. Jandarma etekliğini göstererek çıkar oradakini diyor. Kadın taş gibi kesilip fenalaşıyor ve şimdi diyerek etekliğinin altından bir iç yağı parçası çıkarıyor. Jandarma alıp bir kenara koyuyor.
Tam da size göreydi değil mi?
Kadın hala anlamış değil, iç yağına uzanıyor. Ama ben ona para verdim, bütün paramı ona verdim. Jandarma onun elini itip bir başka kadının bluzundan bir sucuk parçası çıkarıyor.
İstifçiliğin yasak olduğunu siz de biliyorsunuz.
Birinci kadın yumurtalardan vazgeçmeye dünden razı ama iç yağını geri almak için yalvarıp yakarıyor. Hiç değilse yağımı verin. Eve nasıl dönerim bomboş? Çocuklarımın nafakasıydı.
Jandarma yiyecek maddeleri müdürlüğüne başvurup ek karne isteyiniz diye gürlüyor. Bu bizim işimiz değil. Haydi sıra kimde?
Kadın yana doğru sendeleyip koşuyor ve bağırıyor. Çocuklarım aç kalsın diye mi kocam cephede öldü? Denetleme sırası gelen bir genç kız tereyağını ağzına tıkıştırıp boğula boğula yutuyor. Ağzı yağ içinde kalıyor. Gözlerine sinsi bir bakış geliyor ve durmadan tıkınıyor. Hiç değilse elden kaçırmadan birazı kendisine kısmet oldu. Ama sonradan fenalaşıyor ve ishal oluyor.
Sıra kimde? Kimse kımıldamıyor. Eğikçe duran jandarma, "Sıra kimde?" diye yine sesleniyor. Sonra öfkeyle doğrulup gözlerini Willy'nin bakışlarına dikiyor ve belli bir sükunetle, "Siz misiniz sırada?" diye soruyor. Willy ters ters, "Ben hiçbir şey değilim." diye yanıt veriyor. "Paketinizde ne var?"
Willy gizlemeye gerek duymadan "Yarım domuz başı" diye açıklıyor.
"Onu bana teslim etmeniz gerekiyor."
Willy hiç kımıldamıyor. Jandarma duraksıyor ve arkadaşına bakıyor. Öteki de onun yanına geliyor. Bundan büyük yanlış olmaz. İkisi de bu işlerde fazla deneyimli ya da karşı konulmaya alışık değilmiş gibi. Çünkü birbirimizle hiç konuşmamış olmamıza rağmen ikinci jandarmanın birlikte olduğumuzu çoktan anlaması gerekirdi. Bu nedenle de silahıyla bizlere karşı üstünlük sağlayabilmesi için yanda durmalıydı. Gerçi silaha falan metelik vereceklerden değiliz. Bir tabancanın da lafı mı olur? Ama o Willy'nin kafa tutma olasılığına karşı arkadaşının iyice yanına sokuluyor. Sonuç hemen kendini gösteriyor. Yani Willy domuz başını hemen veriyor. Jandarma da alıyor. Ama bu yüzden meşgul iki eli yüzünden savunmasız bir duruma düşüyor. Tam bu sırada da Willy ağzı budur deyip büyük bir soğukkanlılıkla yumruğu indiriyor ve herifi yere yuvarlıyor. Kossole'de ikinci jandarmanın kıpırdamasına olanak bırakmadan arkadan çene kemiğine sert bir kafa yerleştiriyor. Valentin sırtından uzanıp gırtlağını öyle sıkıyor ki herifin ağzı ardına kadar açılıyor. Bundan yararlanan Kossole'de içine bir gazete dolduruyor çabucak. Jandarmalar yutkunuyorlar, gürültülü sesler çıkarıyorlar, tükürük saçıyorlar ama hepsi boşuna, ağızlarında kağıt var. Kollarını arkadan hem de kendi kayışlarıyla bağlıyorlar. Bütün bunlar hızla tamamlanıyor. Ama şimdi nereye götürmeli onları? Albert buna bir çare buluyor. 50 adım ötede küçük ve ıssız bir baraka keşfediyor. Kapı tahtasına bir kalp resmi kazınmış olan baraka bir ayak yolu. Çabucak o yana seyirtiyoruz. Her ikisi de içeri tıkılıyor. Kapı meşeden, menteşeleri de geniş ve sağlam olduğundan dışarıya çıkabilmeleri bir saat sürer en azından. Kossole dürüstlüğü elden bırakmıyor, bisikletlerini de kapının önüne koyuyor. Öteki istifçiler bize müthiş bir ürkeklikle bakıyorlar. "Ferdinand, haydi öteberinizi toplayın," diyor sırıtarak. Uzaktan tren düdüğü duyuluyor. Bizlere ürkek ürkek bakıyorlar ama söylediğimizi tekrarlatmıyorlar. Ama ihtiyar bir kadın inadı elden bırakmıyor. Kadıncağız "aman tanrım" diye dövünüyor. "Jandarmaları dövdüler. Ah ne felaket, ah ne felaket." Böyle bir şeyi ölümle cezalandırılacak suçlardan sanıyor olmalı. Ötekiler de buna biraz şaşırmışlar. Üniforma ve polis korkusu içlerine işlemiş. Willy, "ulumayı bırak anacığım," diye sırıtıyor. "Bütün hükümet erkanı da gelse elimizden bir şey alamazlardı. Hem bunca senelik asker olalım hem de tıkınacak şeyleri elimizle verelim. Böyle şey olmaz." Köy istasyonlarından pek çoğunun evlere epeyce uzakta olması bir şans. Bu sayede hiç kimse bir şeyin farkına varmadı. İstasyon memuru odasından yeni çıktı. Esneye esneye başını kaşıyor. Geçit engeline doğru yürüyoruz. Domuz başını kolunun altında taşıyan Willy, "ben seni bırakır mıyım?" diye mırıldanıyor ve onu şefkatle okşuyor. Tren hareket ediyor. Pencereden el sallıyoruz. Kendisini selamladığımızı sanan istasyon memuru karşılık veriyor. Oysa biz ayak yolunu işaret ediyoruz ona. Willy pencereden iyice sarkıp istasyon şefinin kırmızı kasketini dikkatle izliyor. Sonunda utkulu bir tavırla "yine kulübesine döndü" diye haber veriyor. Şu halde jandarmalara bir saatlik iş daha var. Erzak toplayıcıların yüzlerindeki heyecan gevşiyor. Yeniden konuşabiliyorlar. İç yağı parçasını ağzına tıkayan kadın pek minnettar. Gözleri yaş içinde gülüyor. Tereyağını yutmuş olan genç kız acınacak halde uluyup duruyor sadece. Aceleciliğinin cezasını çekiyor. Hem fenalaşmaya da başladı. O zaman bizim Kossole kendini gösteriyor. Sucuğunun yarısını genç kıza veriyor. O da alıp çorabının içine sokuyor. İhtiyatlı davranmak için kente bir istasyon kala iniyor ve ana yola varmak için tarlalardan koşa koşa geçiyoruz. Yolu yaya tamamlamak gerekiyor. Bereket güğüm taşıyan bir kamyona rastlıyoruz. Şoförün sırtında bir asker pelerini var. Bizleri de alıyor. Yan yana çömeliyoruz. Paketlerimizden hoş bir koku yükseliyor.
14. ayrımın sonu. Sayfa 150.